Açıklamalar. Açıklama 1. Yehova. Tanrı'nın ismi Yehova'dır. Bu ismin, O olmasını sağlar anlamına geldiği anlaşılıyor. Yehova sonsuz güce sahiptir. Her şeyi O yaratmıştır. Karar verdiği her şeyi yapacak güçtedir. Eski İbranice'de Tanrı'nın ismi 4 harfle yazılırdı. Bu harflerin Türkçe karşılığı YHWH'dir. Tanrı'nın ismi kutsal kitabın orijinal İbranice metninde yaklaşık 7000 kez geçer. Dünyanın her yerinde insanlar Yehova ismini kendi dillerine göre telaffuz ederler. Açıklama 2. Kutsal kitap Tanrı ilhamıdır. Kutsal kitap insanlar tarafından kaleme alınmış olsa da asıl yazarı Tanrı'dır. Bu, bir iş adamının sekreterine mektup yazdırmasına benzer. Tanrı kendi düşüncelerini insanlara yazdırmak için kutsal ruhunu kullandı. Bunu çeşitli yollarla yaptı. Örneğin, insanlar kutsal ruhun etkisiyle görüntüler ya da rüyalar gördüler ve gördüklerini yazdılar. Açıklama 3. İlkeler. Kutsal kitaptaki ilkeler, doğru kararlar vermemize yardım eden temel gerçeklerdir. Örneğin, kötü arkadaşlar iyi alışkanlıkları bozar ilkesi, bize görüştüğümüz insanlardan iyi ya da kötü yönde etkilenebileceğimizi gösterir. 1. Korintoslular 15:33. Ya da, insan ne ekerse onu biçer ilkesi, yaptıklarımızın sonuçlarından kaçamayacağımızı öğretir. Galatyalılar 6:7. Açıklama 4. Peygamberlik sözü. Peygamberlik sözü Tanrı'dan gelen bir mesajdır. Bu Tanrı'nın isteğini açıklayan bir bildiri, bir ahlaki öğreti, bir emir ya da bir hüküm olabilir. Ayrıca ileride gerçekleşecek bir olayla ilgili bir mesaj da olabilir. Kutsal kitapta önceden bildirilmiş ve gerçekleşmiş birçok peygamberlik sözü bulunur. Açıklama 5. Mesih hakkındaki peygamberlik sözleri. Mesih hakkındaki çok sayıda peygamberlik sözü İsa'nın yaşamında gerçekleşmiştir. Ek bilgi. Mesih hakkındaki peygamberlik sözleri. Olay. Yahuda kabilesindendi. Peygamberlik sözü. Başlangıç 49:10. Gerçekleşmesi Luka 3:23-33. Olay: Bir bakireden doğdu. Peygamberlik sözü İşaya 7:14. Gerçekleşmesi Matta 1:18-25. Olay: Kral Davud'un soyundandı. Peygamberlik sözü İşaya 9:7. Gerçekleşmesi Matta 1:1-6-17. Olay: Yehova İsa'ya oğlum dedi. Peygamberlik sözü Mezmur 2:7. Gerçekleşmesi Matta 3:17. Olay: Birçok kişi İsa'nın Mesih olduğuna inanmadı. Peygamberlik sözü İşaya 53:1. Gerçekleşmesi Yuhanna 12:37-38. Olay: Yeruşalim'e bir eşek üzerinde girdi. Peygamberlik sözü Zekeriya 9:9. Gerçekleşmesi Matta 21:1-9. Olay: Yakın bir arkadaşı ona ihanet etti. Peygamberlik sözü Mezmur 41:9. Gerçekleşmesi Yuhanna 13:18-21-30. Olay: 30 gümüş için ihanete uğradı. Peygamberlik sözü Zekeriya 11:12. Gerçekleşmesi Matta 26:14-16. Olay: Suçlandığında sessiz kaldı. Peygamberlik sözü İşaya 53:7 Gerçekleşmesi Matta 27:11-14 Olay Giysileri için kura çekildi. Peygamberlik sözü Mezmur 22:18 Gerçekleşmesi Matta 27:35 Olay İşkence direğindeyken alaya alındı. Peygamberlik sözü Mezmur 22:7-8 Gerçekleşmesi Matta 27:39-43 Olay Hiçbir kemiği kırılmadı. Peygamberlik sözü Mezmur 34:20 Gerçekleşmesi Yuhanna 19:33-36 Olay Zenginlerle birlikte gömüldü. Peygamberlik sözü İşaya 53:9 Gerçekleşmesi Matta 27:57-60 Olay Diriltildi. Peygamberlik sözü Mezmur 16:10 Gerçekleşmesi Elçiler 2:24-27 Olay Göğe çıktı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Peygamberlik sözü Mezmur 110:1 Gerçekleşmesi Elçiler 7:55-56 Açıklama 6 Yehova'nın dünya ile ilgili amacı Yehova dünyamızı kendisini seven insanların yaşayacağı bir cennet olması için yarattı. Onun amacı değişmedi. Tanrı yakında kötülüğü yok edecek ve insanlara sonsuz yaşam verecek. Açıklama 7 Şeytan Şeytan Tanrı'ya karşı isyan başlatan melektir. Yehova ile mücadele ettiği için ona karşı gelen anlamında şeytan denmiştir. O aynı zamanda iftiracıdır. Çünkü Tanrı hakkında yalanlar söyler ve insanları kandırır. Açıklama 8 Melekler Yehova dünyayı yaratmadan uzun zaman önce melekleri yarattı. Onlar gökte yaşamak üzere yaratıldılar. 100 milyondan fazla melek var. Her birinin ismi, birbirinden farklı kişiliği ve özgür iradesi var. Vefalı melekler alçak gönüllü şekilde insanların kendilerine tapınmasını reddeder. Meleklerin farklı konumları ve görevleri vardır. Onlar Yehova'nın tahtı önünde hizmet eder ve onun mesajlarını iletirler. Yehova'nın yeryüzündeki kullarını korur ve onlara rehberlik ederler. Ayrıca Yehova'nın hükümlerini yerine getirir ve duyuru işini desteklerler. Gelecekte Armagedon Savaşı'na İsa'nın yanında melekler de katılacak. Açıklama 9 Günah Yehova Tanrı'ya ve onun isteğine aykırı her duygumuz, düşüncemiz ya da davranışımız günahın kapsamına girer. Başlangıçta Yehova her şeyi kusursuz yaratmıştı. Ancak Adem ve Havva Yehova'ya itaatsizlik etmeyi seçerek günah işlediler. Böylece kusurlu insanlar oldular, yaşlandılar ve öldüler. Adem'den günahı miras aldığımız için biz de kusurlu kişiler olarak doğduk, yaşlanıyor ve ölüyoruz. Kutsal kitaba göre hepimiz günahkarız. Çünkü hiçbirimiz Tanrı'nın isteklerini tam olarak yerine getiremiyoruz. Tamamen temiz bir yaşam sürmeye çalışsak bile bu bizim günahkar kişiler olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Günah Tanrı ile aramızdaki ilişkiye zarar veriyor. Bu yüzden yaratıcımız kendisiyle iyi bir ilişkiye sahip olabilelim diye nelerden kaçınmamız gerektiğini bize kanunlar ve ilkelerle göstermiştir. Açıklama 10 Armagedon Şeytanın kontrolündeki bozuk dünya düzenini ve bütün kötülükleri yok edecek olan Tanrı'nın savaşıdır. Açıklama 11 Tanrı'nın Krallığı Tanrı'nın Krallığı, Yehova'nın gökte kurduğu bir yönetimdir. Bu yönetimin başında kral olarak İsa Mesih vardır. Yehova bu krallık aracılığıyla bütün kötülükleri yok edecek. Tanrı'nın krallığı tüm dünya üzerinde hüküm sürecek. Açıklama 12. İsa Mesih. Yehova Tanrı diğer her şeyden önce İsa'yı yarattı. Onu bütün insanlar uğruna ölmesi için yeryüzüne gönderdi. İsa öldürüldükten sonra Yehova onu diriltti. İsa şimdi Tanrı'nın gökteki krallığında kral olarak hüküm sürüyor. Açıklama 13. 70 hafta ile ilgili peygamberlik sözleri. Kutsal kitap Mesih'in ortaya çıkacağı zamanı önceden bildirdi. Mesih 69 hafta diye adlandırılan bir dönemin sonunda ortaya çıkacaktı. Bu dönem milattan önce 455'te başladı ve milattan sonra 29'da sona erdi. Bu dönemin milattan sonra 29'da sona erdiğini nereden biliyoruz? Milattan önce 455'te Nehemya Yeruşalim'e geldiğinde ve şehri yeniden onarmaya başladığında 69 hafta başlamış oldu. Hepimizin bildiği gibi bir hafta 7 gündür. Ancak bu peygamberlik sözünde hafta olarak adlandırılan dönemlerin 7'şer gün değil, 7'şer yıl olduğu anlaşılıyor. Çünkü kutsal kitapta hesap yapılırken her güne karşılık bir yıl kuralı vardır. Sayılar 14-34. Bir hafta 7 yılsa 69 hafta 483 yıldır. 69 çarpı 7. Milattan önce 455'ten başlayarak 483 yıl sayarsak milattan sonra 29'a geliriz. Bu İsa'nın vaftiz edilip Mesih olduğu tarihtir. Bu hesaplamayı yaparken sıfır yılı olmadığını dikkate alın. Aynı peygamberlik sözü 69 haftanın dışında bir haftadan daha söz eder. Mesih bu dönem içinde yani milattan sonra 33'te öldürülecekti. Dönemin sonu olan milattan sonra 36'dan itibaren Tanrı'nın krallığının iyi haberi sadece Yahudilere değil bütün milletlere duyurulacaktı. Açıklama 14. Sahte bir inanç. Üçleme. Üçlü birlik. Kutsal kitap Yehova Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve tüm diğer şeylerden önce İsa'yı yarattığını öğretir. İsa, mutlak gücün sahibi olan Tanrı değildir. O, Tanrı'ya eşit olduğunu hiçbir zaman iddia etmedi. Tersine, "Baba benden büyüktür," dedi. Yuhanna 14:28. Fakat Hristiyan alemi genelde Tanrı'nın üç kişiden oluştuğunu öğretir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Kutsal kitapta üçleme sözcüğü bile bulunmaz. Bu inanç sahtedir. Kutsal Ruh, Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için kullandığı görünmez gücüdür. Örneğin ilk Hristiyanlar Kutsal Ruh'la dolmuştu. Ayrıca Yehova, her türlü insanın üzerine ruhumdan dökeceğim demişti. Elçiler 2:17. O halde Kutsal Ruh bir kişi değildir. Açıklama 15. Haç. İsa'nın gerçek takipçileri Tanrı'ya tapınırken neden haç kullanmaz? 1. Haç çok uzun zamandır sahte dinlerde kullanılmaktadır. Eski zamanlarda doğaya tapınan ya da seks hainleri yapan putperestler haç kullanırdı. İsa'nın ölümünden sonraki 300 yıl boyunca Hristiyanlar ibadetlerinde haç kullanmadı. Ancak Roma İmparatoru Konstantin haçı Hristiyanlığın simgesi haline getirdi. Bu simge Hristiyanlığı yaygınlaştırmak için kullanıldı. Fakat İsa Mesih'le hiçbir ilgisi yoktu. Bir Katolik ansiklopedisi şöyle açıklar. Hristiyanlık öncesinde ve Hristiyan olmayan toplumların kültürlerinde haç vardır. New Catholic Encyclopedia. 2. İsa bir haç üzerinde ölmedi. Haç olarak tercüme edilen Yunanca sözcük, dik bir direk, kereste parçası ya da ağaç anlamına gelir. Bir kutsal kitap çevirisi şu açıklamayı yapar. Yeni Ahit'te kullanılan Yunanca'da iki kereste parçasının iması bile yoktur. The Companion Bible. İsa bir direk üzerinde ölmüştür. 3. Yehova tapınmamızda resim, heykel ya da işaretler kullanmamızı istemez. Çıkış 20, 4, 5 ve 1. Korintoslular 10, 14. Açıklama 16. Anma yemeği. İsa öğrencilerine ölümünü anmalarını emretti. Takipçileri bunu her yıl Yahudi takvimine göre 14 Nisan'da İsrailoğullarının fısı kutladıkları tarihte yapar. Anma yemeğinde ekmek ve şarap elden ele dolaştırılır. Ekmek İsa'nın bedenini, şarap da kanını temsil eder. İsa ile birlikte gökte hüküm sürecek kişiler ekmekten yer ve şaraptan içer. Yeryüzünde yaşama ümidi olanlar da fidyeye duydukları minnettarlık nedeniyle anma yemeğine katılır, ancak ekmekten yemez ve şaraptan içmezler. Açıklama 17. Can. Kutsal kitabın Yeni Dünya çevirisinde can sözcüğü şu anlamlarda kullanılmıştır. İnsan, hayvan, bir canlının yaşamı. Bazı örneklere bakalım. İnsan. Nuh'un döneminde ancak gemideki birkaç kişi kurtulmuştu. Onlar yalnızca 8 candı. 1. Petrus 3:20. Burada can sözcüğü insanlar için, yani Nuh, karısı, 3 oğlu ve 3 gelini için kullanılmıştır. Hayvan. Tanrı şöyle dedi: sular canlı, dipnot yaşayan can sürüleriyle dolup taşsın ve yer üzerinde gök kubbede kanatlılar uçuşsun. Ve Tanrı şöyle dedi: yer cinslerine göre canlılar meydana getirsin. Yeryüzünde cinslerine göre evcil hayvanlar, yaban hayvanları ve diğer canlılar olsun. Ve böyle oldu. Başlangıç 1:20-24. Bir canlının yaşamı. Yehova Musa'ya şöyle demişti: canını almak için peşine düşenlerin hepsi öldü. Çıkış 4:19. İsa da yeryüzündeyken şöyle demişti: ben iyi çobanım. İyi çoban, koyunları uğruna canını verir. Yuhanna 10:11. Buna ek olarak bir kişinin bir şeyi bütün canıyla yapması, onu istekle ve elinden geldiğince iyi yapması anlamına gelir. Matta 22:37. Açıklama 18. Ruh. Yeni Dünya çevirisinde ruh olarak çevrilen İbranice ve Yunanca sözcükler farklı anlamlara gelebilir. Yine de her seferinde bu sözcükler rüzgar, insanın ya da hayvanın soluğu gibi göremediğimiz şeyleri anlatır. Ayrıca ruhi varlıklar için de kullanılır. Bazen de Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmek üzere kullandığı güç, yani kutsal ruh için kullanılır. Ancak kutsal kitap, insan öldükten sonra ruhunun yaşamaya devam ettiğini öğretmez. Açıklama 19. Hinnom Vadisi. İsa, bazı insanların Hinnom Vadisi'ne atılacağını söylerken, onların sonsuza dek yok edileceğinden söz ediyordu. Hinnom Vadisi, Yeruşalim, Kudüs yakınlarında bir vadidir. İsa'nın yaşadığı dönemde orada çöpler yakılarak yok edilirdi. Ancak bu vadide hayvanların ya da insanların işkence gördüğüne ya da canlı canlı yakıldığına dair hiçbir kanıt yoktur. Dolayısıyla Hinnom Vadisi, ölmüş insanların işkence gördüğü ya da sonsuza dek yakıldığı bir yeri temsil etmez. Açıklama 20. İsa'nın örnek duası. Bu, İsa'nın öğrencilerine nasıl dua edebileceklerini öğretirken ettiği duadır. Bu duaya Rabbin duası da denir. İsa bize şu konularda dua etmemiz gerektiğini öğretti. İsmin kutsal kılınsın. Yehova hakkında yalanlar söylendi ve ismine leke sürüldü. Bu lekenin temizlenmesi için dua ediyoruz. Bunun sonucunda gökte ve yeryüzünde herkes Tanrı'nın ismini yüceltip saygı duyacak. Krallığın gelsin. Tanrı'nın yönetiminin şeytanın kötü dünyasını yok etmesi, tüm yeryüzünde hüküm sürmesi ve onu cennete dönüştürmesi için dua ediyoruz. Yerde de senin isteğin gerçekleşsin. Tanrı'nın yeryüzüyle ilgili amacının gerçekleşmesi için dua ediyoruz. Bu şekilde Yehova'nın insanı yaratırken amaçladığı gibi ona itaat eden kusursuz insanlar cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşayacak. Açıklama 21. Fidye. Yehova insanlığı günah ve ölümden kurtarmak için bir fidye sağladı. Bu fidye, ilk insan Adem'in kaybettiği kusursuz yaşamı geri almak ve insanların Yehova ile ilişkisini düzeltmek için gereken bedeldi. Tanrı, İsa'yı bütün günahkarlar uğruna hayatını verebilmesi için dünyaya gönderdi. İsa'nın ölümü sayesinde bütün insanlar sonsuza dek yaşama ve kusursuzluğa erişme fırsatı kazandı. Açıklama 22. 1914 yılı neden çok önemli? Daniel kitabının 4. bölümünde kayıtlı peygamberlik sözüne göre Tanrı krallığını 1914'te kuracaktı. Peygamberlik sözü. Yehova, Kral Nabukadnezar'ın ileride olacaklarla ilgili bir rüya görmesini sağladı. Rüyada devasa bir ağaç kesilip devrildi ve kütüğü demir ve bakırla çemberlendi. Böylece büyümesi bir dönem engellendi. 7 vakit denen bu sürenin sonunda ağaç tekrar büyüyecekti. Daniel 4:16. Bu peygamberlik sözünün bizim için anlamı. Kutsal kitap bazen yönetimleri anlatmak için simge olarak ağaçları kullanır. Ve bu rüyadaki ağaç, Tanrı'nın yönetimini simgeler. Yehova uzun bir dönem boyunca eski İsrail milletini Yeruşalim'deki krallar aracılığıyla yönetti. Fakat bu krallar ona sadık kalmadıklarından yönetimleri son buldu. Yeruşalim M.Ö. 607'de yok edildi. Böylece simgesel ağaç kesildi ve 7 vakit başlamış oldu. İsa bu 7 vakitten milletlerin dönemi olarak söz etti ve şöyle dedi. Yeruşalim milletlerin dönemi doluncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Luka 21-24. O halde İsa yeryüzündeyken 7 vakit sona ermemişti. Yehova 7 vaktin sonunda bir kral atayacağını bildirdi. Bu yeni kralın yani İsa'nın yönetimi Tanrı'nın toplumuna büyük nimetler getirecek ve bu sonsuza dek sürecekti. 7 vaktin uzunluğu. 7 vakit 2520 yıldır. Milattan önce 607'den başlayarak 2520 yıl sayarsak 1914 yılını buluruz. Bu hesaplamayı yaparken sıfır yılı olmadığını dikkate alın. 1914 yılı Yehova'nın İsa Mesih'i gökte kral olarak atadığı yıldır. Peki 2520 yılı nasıl buluyoruz? Kutsal kitap 3,5 vaktin 1260 gün olduğunu söyler. Vahiy 12:6 ve 14. Dolayısıyla 7 vakit bunun 2 katıdır. Yani 2520 gündür. Peygamberlik sözleriyle ilgili hesap yapılırken her yıl için bir gün kuralı uygulanır. Buna dayanarak 2520 günün 2520 yıla karşılık geldiği sonucuna varıyoruz. Hezekiel 4:6, Sayılar 14:34. Açıklama 23. Baş melek Mikael. Kutsal kitap sadece tek bir baş melekten söz eder. O da Mikael'dir. Mikael, Tanrı'nın sadık meleklerinden oluşan ordunun başıdır. Vahiy 12:7 şöyle der. Mikael ve melekleri ejdere ve meleklerine karşı savaştı. Vahiy kitabı sadık meleklerden oluşan ordunun başında İsa'nın olduğunu söyler. Demek ki Mikael, İsa'nın başka bir ismidir. Açıklama 24. Son günler. Tanrı'nın krallığı şeytanın kontrolündeki dünyayı yok etmeden hemen önceki dönem son günler olarak adlandırılır. Kutsal kitap o dönemde yeryüzünde büyük olayların olacağını bildirir. Kutsal kitap bu dönemden, bu ortamın sonu ya da insanoğlunun hazır bulunuşu olarak da söz eder. Matta 24:3, 27 ve 37. Tanrı'nın krallığı 1914'te gökte hüküm sürmeye başladığında son günlerde başlamış oldu. Bu dönem, şeytanın dünyası Armagedon'da yok edildiğinde sona erecek. Açıklama 25. Dirilme. Tanrı'nın ölmüş birini hayata döndürmesine dirilme denir. Kutsal kitapta 9 dirilme olayı kayıtlıdır. İlya, Elişa, İsa, Petrus ve Paulus Tanrı'nın verdiği güçle insanları diriltti. Yehova yeryüzünde doğru olanları da olmayanları da diriltmeyi vaat ediyor. Elçiler 24:15. Ayrıca kutsal kitap bazı insanların gökte diriltileceğinden söz eder. Bu insanlar İsa ile birlikte gökte yaşamak üzere Tanrı tarafından seçilmiş kişilerdir. Açıklama 26. Cincilik, ruhçuluk. Cincilik, ruhçuluk, cinlerle iletişim kurmaya çalışmaktır. Bazıları cinlerle doğrudan iletişim kurar. Bazıları da bunu büyücü ya da medyum gibi kişiler aracılığıyla yapar. İnsanlar ruhun ölümden sonra yaşamaya devam ettiğine inandıkları için ruhçulukla uğraşır. Cinlerle iletişim kurmak yanlıştır. Çünkü onlar insanları Tanrı'ya itaatsizlik etmeleri için etkilemeye çalışıyor. Astroloji ile, fal ve büyü ile uğraşmak, kötülükten korunmak için muska, nazarlık gibi nesneler takmak ve kurşun döktürmek gibi batıl inançlar cincilik kapsamına girer. Birçok kitap, dergi, film, çizgi film, poster, müzik ve oyun insanlara büyüyü, cinleri ve doğaüstü güçleri zararsız gibi gösteriyor. Hatta bunlara karşı merak uyandırıyor. Ölenin arkasından yapılan birçok şey cincilikle bağlantılıdır. Bunlar arasında ölenler için kurban kesmek, cenaze törenleriyle ve ölüm yıl dönümleriyle bağlantılı bazı adetler, dul kalan eşin yerine getirmesi beklenen töreler ve ölen kişinin başında nöbet beklemek sayılabilir. Dünyanın bazı yerlerinde insanlar cinlerin güçlerine başvuracakları zaman uyuşturucu alırlar. Açıklama 27. Yehova'nın egemenliği. Yehova mutlak güce sahip Tanrı'dır ve bütün evreni O yaratmıştır. Bu yüzden her şey O'nundur ve O yarattığı şeyler üzerinde egemendir. Yani yönetme hakkı O'na aittir. Yehova yarattığı canlı cansız her şey için kanunlar koymuştur. O ayrıca dilediği kişiyi yönetici olarak atama hakkına da sahiptir. Yehova'yı sevdiğimizde ve ona itaat ettiğimizde egemenliğini desteklemiş oluruz. Açıklama 28. Çocuk aldırma, kürtaj. Çocuk aldırma doğmamış bir bebeğin ölümüne bilerek sebep olmaktır. Bu vücudun doğal tepkisi ya da kaza sonucu olan düşükten farklıdır. Doğmamış bir bebeği yalnızca annesinin bedeninin bir parçası olarak görmek doğru değildir. Gebelik başladığı andan itibaren bebek ayrı bir kişidir. Bu nedenle çocuk aldırma aslında cinayettir. Açıklama 29. Kan nakli. Kan nakli bir kişinin vücuduna tam kanın ya da kanın içindeki 4 ana maddeden birinin verilmesidir. Bu maddeler plazma, al yuvarlar, ak yuvarlar ve trombositlerdir. Kan naklinde o kişinin alınıp depolanan ya da başka birinden alınan kan kullanılır. Açıklama 30. Terbiye. Kutsal kitaba göre terbiye etmekle ceza vermek aynı anlama gelmez. Yehova eğiterek, öğreterek ve yanlışımızı düzelterek bizi terbiye eder. O terbiye ettiği kişilere asla kötü ya da acımasız davranmaz. Yehova anne babalar için çok iyi bir örnektir. Verdiği terbiye o kadar etkilidir ki kişi terbiyeyi sevmeye başlayabilir. Yehova toplumunu sever ve eğitir. Verdiği eğitim onların yanlış görüşlerini düzeltir. ayrıca kendisini memnun edecek şekilde düşünmeyi ve davranmayı öğrenmelerine yardım eder. Anne babalar çocuklarına terbiye verirken neden itaat etmeleri gerektiğini anlamalarına yardım etmelidir. Çocuklara Yehova'yı ve sözü olan kutsal kitabı sevmeyi, içindeki ilkeleri anlamayı öğretmek terbiyenin bir kısmıdır. Açıklama 31. Cinler. Cinler, insanüstü güçlere sahip görünmez ruhi varlıklardır. Onlar kötü meleklerdir. Bu melekler Tanrı'ya itaatsizlik ederek onun düşmanı haline geldiklerinde kötü oldular. Şeytanın Yehova'ya karşı başlattığı isyana katıldılar.